Evet, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 73. mezmuru ele aldık. Daha doğrusu uzun bir mezmurdu ama 73. mezmurun birkaç ayetini ele almaya çalışmıştım. Ve anımsarsanız her yılın ayeti seçiliyor Almanya'da. Bu yılın ayeti de 73. mezmurun 28. ayeti idi ve benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır diye Asaf bize bunu arı bir dille açıklıyordu. Ve şunu gördük baktığımız zaman, kısa bir şekilde söylemek istiyorum. Gerçekten her Tanrı adamı gibi Asaf da çok büyük sorunlardan geçti. Çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldı, boğuştu ve karşılaştığı o sorunlar karşısında o da öyle bir noktaya geldi ki imandan kayacak noktaya kadar gelebildi Asaf. Ama sona geldiğinde, aynı diğer Tanrı adamları gibi sona geldiğinde şu gerçeği kavradı ki en iyisi Tanrı'ya yakın olmak. Ve size bir dilekte bulunmuştum geçen hafta. Hatırlıyor musunuz? Size bir dilekte bulunmuştum. Neydi o dilek? Ne demiştim? Demiştim ki size Rab'de yakın bir hafta diliyorum dedim. Rab'de birlikte yakın bir hafta diliyorum demiştim sizlere. Umarım geçtiğimiz haftamız Rab'be yakın bir şekilde geçti. Rab'be yakın bir şekilde yaşamaya çalıştınız değerli kardeşler. Onun için gerçekten şartlar ne olursa olsun, durumlar ne olursa olsun, kardeşim Özlem'in de ifade ettiği gibi, gerçekten en iyisi Rab'be yakın olmak. Ama anımsarsanız hemen iki kişiden daha söz etmiştim. Çünkü Asaf'ın yaşadıkları kolay değildi. Ama Eyüp da çok sıkıntılardan geçti. Davut da yaşamın o kazanında ağır ağır pişti. Kolay durumlarla karşılaşmadı. Bütün Tanrı adamları çok değişik sorunlar yaşadılar. Ve hatta Eyüp da, bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum size. Eyüp da işin başındayken farklıydı. Ama sona geldiğinde 42. bölümden bir ayet okumuştum size. Eyüp kitabı 42. bölümden bir ayet okumuştum sizlere. 5 ve 6. ayetleri okumuştum. Eyüp şöyle demişti. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Kulaktan duymaydı diyor. Ama şimdi diyor, yani sıkıntılı, sancılı sürecin sonunda gözlerimle gördüm seni diyor. Yani şunu demek istiyor Eyüp. Seni yaşadım. Seni doya doya tattım diyordu. Sıkıntıların sonunda kavradığı gerçek, geldiği nokta Eyüp'ün buydu. Onun için diyor ki, bu yüzden toz ve kül içinde tövbe ettim diyor Eyüp. Ve Davut da 16. mezmurda, Davut da 16. mezmurda 2. ayette şöyle bir ifade kullandı. O da sıkıntılardan geçti, sorunlarla boğuştu. Almanca'da nedir bilmiyorum ama 2. ayettir bizde. Yanlışlığı varsa Sami düzeltir. Ama 2. ayette şöyle diyordu. Efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Bunu Davut ne zaman söyledi biliyor musunuz? Hizmete başladığında değil, hizmetin sonlarına yaklaşmaya başladığında, gerçekten o acı bir sıkıntıdan, sorundan geçtikten sonra anladı ki mutluluğun kaynağı maddi değerler değil. Mutluluğun kaynağı dünyasal değerler değil. Mutluluğun kaynağı gerçekten nedir? Tanrı'ya yakın olmaktır. Onun için bu yakınlıkla Davut çok net bir şekilde, evet, senden öte mutluluk benim için yok. Gerçekten aslında bu ifadeyi okuyup geçiyoruz ama kendimize sormamız gerekiyor bence. Bu ifadeyi hepimiz belirli aşamalardan geçen kişiler olaraktan, Hepimiz kimimiz 5 yıldır, kimimiz 15 yıldır, kimimiz 35 yıldır imanlı. Ve bu iman yaşamı içerisinde şu noktaya gelebildik mi acaba? Evet ya Rab, senden öte mutluluk yok benim için. Mutluluğumun kaynağı sensin. Sensin benim mutluluğumun nedeni diyebilecek durumda mıyız? Aslında bunu ben kendime sormam gerekiyor. Evet ya Rab, benim için tek mutluluk sensin. Bütün her duruma, her durumda, her sorunda sen beni taşıdın, sen bana destek oldun, sen bana gereken anlayışı ve gücü sağladın. Sensiz bir hiçim. Ama seninle birlikte ben çok şeyim. Ama seninle birlikte. Onun için neden bunu bir kısa bir şekilde böyle hatırlatmak istedim size? Çünkü bugün seçtiğim konu da yine güvene bağlı bir konu. Çünkü yılın başındayız ve önümüzde koskoca bir 300 diyelim 45 günlük, herhalde 20 gün geçti aşağı yukarı, değil mi? 20 gün geçti. 365 gün değil ama 345 günlük bir dönem var. Uzun bir dönem. Bu dönemde diyorum ki 2014 senesinde Tanrı'ya daha yakın bir dönem olsun hepimiz için. Bunun da koşulu var. Rab'be ve onun sözüne sımsıkı sarılmak. Ona güvenmek ve bizim için en önemli model Rabbimizin kendisi olduğu için ona daha çok odaklanmak, ona daha çok bakmak. Bu yüzden Rabbimizin yaşadığı dönem süresi içerisinde nasıl davrandığını, babaya nasıl yakın bir şekilde yürüdüğünü ve gideceği yere, gitmesi gereken yere nasıl odaklandığını ve o yere odaklanarak bütün zor koşullara rağmen, bütün engellere rağmen nasıl göğsünü gererek o zorlukları aştığını açıklayan bir bölüme götüreceğim sizi. Aslında yabancı bir bölüm değil bu. Luka 4. bölümden size daha önce de bazı konular paylaşmıştım. Luka 4'e götürmek istiyorum. Aslında uzun bir parça ama kısa bir şekilde birkaç ayetini, 5-6 ayetini okuyacağım sizlere. Ve oradaki içeriği, ruhsal içeriği ve Rabbimizin bizler için bir model olduğunu ve ona yakın yürümenin, ya da şöyle söyleyeyim, iman hayatını bu içinde yaşadığımız yer yuvarlağında başarılı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, zengin bir şekilde götürebilmenin koşullarını bir iki noktada size açıklamak istiyorum. Rabbimizi örnek alarak değerli kardeşler. Belki Özlem okuyabilecek misin onu? Ayetleri. Belki 24. ayet, 4. bölümün 24. ayetinden belki kopuk olacak ama oradan başlayalım. 24. bölüm, 4. bölümün 24. ayetinden 30'a kadar olan kesim. 24, Luka 4, Luka 4, ayet 24, 30'a kadar. Ya bu gerçekten çok ilginç ama İsa onların arasından diyor geçerek onlardan uzaklaştı. Bir sorun vardı, bir sıkıntı vardı, bir karşı durma vardı. bir direniş vardı İsa'ya karşı. Ama görüyoruz ki sanki hiçbir şey yokmuş gibi onların arasından yürüyerek o sıkıntıları ayaklarının altında ezerek yürüdü geçti. Bunun nedeni neydi? Bunu birazcık anlamaya çalışacağız tabii ki. Görüyoruz ki, anlıyoruz ki sevgili kardeşler, çok net bir şekilde Rabbimiz bu yeryüzündeki 3 yıllık hizmeti süresi boyunca hiçbir zaman böyle gittiği yerlerde sevgiyle karşılanmadı. Öyle bir noktaya geldi ki burada da görüyoruz ve anlıyoruz. Şehrin dışına götürüp uçurumdan aşağıya atmak istediler İsa'yı. Yani bir şekilde onu öldürmek istediler. Ama İsa öfkeli halkın arasından kendinden çok emin bir şekilde geçerek uzaklaştı. Burada şunu görebiliyoruz. İsa tehlikeyi gördü. Tehlikeyle karşı karşıyaydı. Tehlikeyle iç içeydi. Ama tehlikenin içerisinde yürümesine devam etti. Bizim için burada pratik olan nokta bu. Demek ki şunu diyebiliriz aslında. Sıkıntılar içerisindeyken de biz yürüyüşümüze devam edebilmemiz imkansız değil. Rabbim bize bıraktığı gerçek bu. Yine hatırlayalım. Yine başka bir zaman İsa yine halka öğretiyordu. Ve konuşmasının sonunda çok ilginç bir ifade kullandı İsa. Yuhanna 8. bölüme bakarsak, Yuhanna 8. bölümde 59. ayet, Yuhanna 8, 59'da dedi ki, İsa şu sözleri kullandı. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Orada tanrılığını aslında açıkça ifade etti. Tanrılığını açıkça ifade etti, beyan etti. Ve bu gerçeği İsa söylediğinde bu gerçek karşısında insanlar o kadar çılgına döndü ki ona karşı yine çok sert davranmaya çalıştılar. Şimdi bizim Türkçemizde güzel bir ifade var. Biz şöyle diyoruz. Sami bunu nasıl tercüme eder bilmiyorum. Ama oradaki içeriye bence tercüme etmek lazım. Biz diyoruz ki Türkçede doğru insanı 9 köyden kovarlar. Doğru insanı, duyuyor musun? Duydun mu hiç bunu Özlem? Doğru insanı, değil mi hatun? Ayşe de belki duymuş olabilir. Hacı bilmiyorum duydu mu? Doğru insanı 9 köyden kovarlar. Yani eğer sen doğruysan seni destekleyen insan çıkmayacaktır. Yani destekleyeceklerin sayısı bence çok fazla olmayacaktır. Şimdi burada sormamız gereken bütün bu oluşumların karşısında Rabbimizin verdiği hizmet içerisinde ilerlerken karşılaştığı sorun karşısında korkusuzca ve güvenle ilerleyebilmesindeki neden neydi? Bence bu soruyu sormak lazım burada. İsa neden zorluklar içerisindeyken ilerlemesi durmadı? Hizmeti durmadı. Hizmeti aksamadı. Bir şekilde ama öyle ama böyle hizmetine devam etti sevgili kardeşler. Şimdi burada ben 3 nokta size çıkaracağım. 3 nokta. Rabbimizin bu sıkıntılar karşısında güvenle sıkıntıları aşmasındaki en birinci neden, Rabbimiz kim olduğunu ve kime ait olduğunu biliyordu. Benim gördüğüm en önemli nokta bu. Şimdi burada aslında çok harika bir şey değil mi? Kim olduğunu, Rabbimiz kim olduğunu ve kime ait olduğunu biliyordu. Yani bütün kafası odaklandığı nokta kim ve kime ait olduğuna odaklanmış olmasıydı Rabbimizin. Şimdi halk İsa'yı kim olarak biliyordu? Halk İsa'yı Tanrı'nın oğlu olaraktan bilmiyordu. Aslında gerçekten İsa'yı Meryem'in gayrimeşru yani babasız, biz gayrimeşru diyoruz Türkçe'de, babasız evlilik dışı, çünkü Meryem Yusuf'la evliydi ama Yusuf'tan değildi İsa. Yani toplum içerisinde bu çocuk gayrimeşru çocuk gibi görünüyordu. Onun için kent içerisinde büyük dedikodulara neden olmuştu bu. Ve insanlar bu aileye tepeden bakmaya başlamışlardı değerli kardeşler. Ve yörenin halkı tepeden bakmaya başlayınca tabii ki onları küçümsemeye de başlamışlardı. Böyle bir kişi kalkıyor. Yani halkın küçümsediği, halkın onun bunun çocuğu diyelim dediği böyle bir kişi İsa Mesih kalkıyor. Kutsal sözde eğitilmiş bir kişi gibi ne yapıyor? Kendini tanıtıyor. Ama halk bunun mümkün olmayacağını biliyordu. Yani böyle bir kişinin, yani bana göre halkın gözünde İsa neydi? Halkın gözünde İsa bir marangoz parçasıydı. Şimdi bir marangoz parçası öyle konuşuyor ki, öyle konuşuyor ki, sanki Tanrı'dan eğitim almış, kutsal kitabı yutmuş, böyle bir eğitimli bir kişinin konuşması karşısında, lütufkar sözleri karşısında, o Tanrı'nın harika sözleri karşısında şok geçiriyorlar sevgili kardeşler. Ama bu insanlar aslında kaynağının nereden kaynaklandığını bilmedikleri için bu insanlar bu şekilde düşünmeye başlamışlardı. Ama Rabbimiz hamdolsun kim olduğunu, kime ait olduğunu biliyordu. Yusuf'un oğlu değil, Baba Tanrı'ya ait olduğunu çok iyi biliyordu Rabbimiz hamdolsun. Ölümü hak ettiğini düşünmüş olsalar da Rabbimizin başı dikti ve dik bir şekilde güvenlik içerisinde yaşamına devam etti sevgili kardeşler. Ve bunu destekleyen, yani Rabbimizin sıkıntılar içerisinde, o durumlar, zor durumlar içerisinde dik başı dik bir şekilde ilerlemesine örnek verebileceğimiz çok şey var kutsal kitapta değerli kardeşler. İsa örneğin, bir tane örnek vereyim size. İsa öğrencileriyle birlikte fırtınaya yakalanmışlardı. Markos 4'ü açabilir miyiz? İsa Mesih öğrencilerle birlikte fırtınaya yakalanmışlardı. Ve fırtınaya yakalandıkları zaman oradaki yaşanan durumu Markos şöyle Tanrı esiniyle bize aktarıyor. 37. ayet 4:37 39'a kadar olan kesim. Özlem okur musun bize? Gerçekten harika bir şey değil mi? Aslında ben buraya baktığım zaman Rabbimizin hem insanı yönünü görüyorum, hem de tanrılığını görüyorum aslında. Bu bölümü okuduğum zaman İsa kayığın kıç kısmında uyuyordu. Tıpkı Recep gibi. Yani tıpkı bir insan gibi uyuyordu. Ama öbür taraftan bakıyoruz ki kalkıyor doğaya egemen olan Tanrı gibi kalkıyor, rüzgarı azarlıyor ve dalgaları sakinleştiriyor. Yani bu çok mükemmel, harika bir şey. Yani burada şunu söylememiz gerekiyor değerli kardeşler. Öğrenciler panik yaşadılar. O korkunç fırtına içerisinde öğrenciler panik yaşarken, iki ayak bir pabuç içerisine girmişken Rabbimiz kayığın kıç kısmında mışıl mışıl uyuyordu. Anlam vermek mümkün değil. Yani nasıl bir insan o kargaşa içerisinde, O sorunlar içerisinde, kayık batmak üzereyken, böyle bir durumdayken niye Rabbimiz böyle mışıl mışıl hiçbir şey yokmuş gibi orada uyuyordu? Kılını bile kıpırdatmadı. Öğrenciler onu uyandırana kadar hiçbir harekette davranmadı. Yani rüzgarın etkisi, rüzgarın kuvveti onu etkilememişti bile. Neden? Söyledik ya, neden? Çünkü Rabbimiz çok harika bir şekilde sonucu biliyordu, sonucu. Yani nasıl sonuçlanacağını biliyordu Rabbimiz. Onun için çok rahattı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi aslında biz de kime ait olduğumuzu bilmemiz lazım. Rab eğer dedik ya, geçen hafta bir ayetten söz etmiştik. Filipiler 1:6'daki ayetten söz etmiştim, hatırlarsanız değil mi? Rab bizde bir iş başlattı. Değil mi? Rabbimiz bizlerle bir iş başlattı. Rab bizlerle başlatmış olduğu işi, önümüzdeki engellerin büyüklüğü ne kadar olursa olsun, ağırlığı ne kadar olursa olsun, Rabbimiz bu işi bizim aracılığımızla, bizimle birlikte tamamlayacak. Bu harika değil mi? Sen bu sonucu biliyor musun? Ha? Sen sonucu biliyor musun ki Rab bunu tamamlayacak? O zaman ben niye rahat olmayayım? Heyecan yaşayacağım, insanım tabii ki. Hiç heyecan olmayacak demek istemiyorum ama kime ait olduğumuzu bilmemiz lazım. Rabbimiz kime ait olduğunu bildiği için, kim olduğunu bildiği için, sonucu da bilmiş olduğu için kılını bile kıpırdatmamıştır. Yine bir başka bir benzer bir olay var. Bu sefer öğrenciler kayıpta yalnız, İsa yok bu sefer. Ve onlar biliyorsunuz dalgalar kuvvetli bir şekilde esmeye başlayınca, tekne su almaya başladığı zaman öğrenciler çok korktular. Yine büyük bir korkuya kapıldılar. İsa ne yaptı bu sefer? Okuyoruz kutsal kitapta. Suyun dalgaların üzerinde yürüdü, onlara doğru yaklaştı ve çok ilginç bir şey söyledi. Ne söyledi? Cesur ol dedi. Cesur olun. Benim korkmayın. Değerli kardeşler bakın, ben burada pratik olarak da şunu söylemek istiyorum. Ben dalgalar içerisinde boğuşurken, sorunlar içerisinde mücadele ederken benim Rabbim o sorunlar üzerinden gelip bana diyecek ki oğlum Recep, cesur ol. Korkma. Bak seninle birlikteyim. Neden korkuyorsun? Niye çekiniyorsun? Çekinmene gerek yok. Sen dalgalara değil, sen sorunlara değil, bana odaklan, bana bak. Neden? Sen kim olduğunu biliyorsun, değil mi? Hatun. Kim olduğunu biliyor musun? Tanrı'nın sevgili kızısın. Peki kime ait olduğunu biliyor musun? Evet. Tanrı'ya aitsin, Mesih'e aitsin. Onun için gerçekten Rabbimiz de kim olduğunu, kime ait olduğunu biliyordu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şunu diyebilirsiniz belki. Ya tamam Recep abi, güzel söylüyorsun da, iyi ediyorsun da, o Tanrı'nın oğluydu de, diyebilirsiniz. Ben Tanrı'nın oğlu değilim. Doğru. Bizler Tanrı'nın oğlu değiliz. Ama Tanrı'nın, söyle hatun. Ama güç veren o. Biz Tanrı'nın oğlu değiliz. Doğru mu? Hacı doğru değil mi? Tanrı'nın oğlu değiliz. Ama biz bir şeyiz. Biz neyiz? Prens, tamam. Başka? Çocuklarıyız. Evet. Biz Tanrı'nın oğlu değiliz ama Tanrı'nın çocuklarıyız. Bu harika bir şey. Tanrı'nın çocukları olmak. Sevilen, korunan, onun aracılığıyla kurtulan Tanrı'nın evlatları. O tatlı çocuklarıyız. Rabbimiz nasıl ki kim olduğunu, kime ait olduğunu bilerek ona odaklanıyorsa, bizler de Tanrı'nın çocukları olduğumuzu ve Tanrı'ya ait olduğumuza odaklanmamız gerekiyor. Oraya konsantre olmamız gerekiyor. Ancak o zaman sıkıntılar içerisinde ilerlemek, yürümek mümkün olabilir. Bilmiyorum, bir kere burada örnek verdim mi vermedim mi ama satranç oyununu bilmeyen var mı, satranç oyununu? Şah. Biliyor musun şah oyununu? Bilmeyen var mı aramızda? Ya tamam, bak şöyle söyleyeyim. Şimdi satranç oyununda en önde küçük taşlar vardır. Küçük küçük taşlar. İki sıra, hani bir sıra taşlar var. Küçük. Bunun adı piyon. Piyon diyoruz biz. Türkçe'de piyon diyoruz. Bu taşlar değersiz. Yani bu taşları çok rahat bir şekilde verebilirsin. kullanabilirsin. Yani şeyini, stratejiyi kurmak için, oyunu kurmak için onları kullanabilirsin. Ama kale, at, vezir, bunları koruman lazım. Bunları pek kaptırmaman lazım. Tamam mı? Ama değerli kardeşler bakın, onlar da taş. Ama bizler insanların elinde oynanan, dikkat edin, insanların elinde oynanan satranç piyon taşları değiliz değerli kardeşler. Bizler o basit taşlar değiliz. Bizler diri taşlarız. Diri. Rabbin diri taşlarıyız. Ölü değil. Rab o diri taşlarla bu gemaneyi kuruyor. Rab o diri taşlarla seninle, hacıyla, hatunla, Sami'yle, Enver'le, Özlem'le, hepimizle Tanrı bir araya getirerek bizleri diri taşlar olaraktan ne yapıyor? 1. Petrus mektubunda dediği gibi diri taşlar olarak köşe taşı Rabbimizin kendisi ama diri taşlar da bizleriz. Ve Rab gemaindesini, topluluğunu ne yapıyor? Bina diyor, kuruyor değerli kardeşler. Onun için size şunu söylemek istiyorum. İnsanların söyledikleriyle, ne söyledikleriyle yaşamı sürdürmeye çalışmak senin güvenle ilerlemene engel olacaktır. Yani insan bana ne dedi? Ayşe bana ne dedi? Fatma bana ne dedi? Ahmet bana ne dedi? Mehmet bana şöyle söyledi. O bana şöyle baktı. O bana şöyle dokundu. Biz insanların ne dediklerine bakarak bu iman hayatını, bu iman yolculuğunu devam ettirebilmemiz mümkün değil sevgili kardeşler. Bizler insanların ne dediğine değil. Tam tersine senin kime ait olduğun, kim olduğun ve kime ait olduğunu hatırlayarak ancak o sıkıntılar içerisinde sağlıklı bir şekilde yürümen mümkün olabilir. Kim ve kime ait olduğuna odaklan. Birinci noktamız bu. Demek ki Rabbimizin hizmetini aksatmadan devam ettirmesini tek neden kim olduğunu, kime ait olduğunu biliyordu. O zaman sen de ne yapacaksın? Kim ve kime ait olduğunu bileceksin. Unutma. Bakın biz biliyoruz. Sadece unutuyoruz. Unutmayın. Tanrı'nın çocuğuyum ve Tanrı'ma aitim. İsa Mesih'e aitim. Ve onun bunun elinde oynanan sıradan taş değilim. Diri taşım. Amin. İkinci noktamız Rabbimizin aklı, düşüncesi, yani düşünce yapısı önündeki hedefe odaklanmış olması. Yani o aklıyla, bütün düşüncesiyle hedefe odaklıydı. Bir hedef vardı onun önünde. O hedefe odaklanmış olmasıydı. Demek ki o sadece kim olduğunu değil, niçin yeryüzünde olduğunu da biliyordu hamdolsun. İleride neler olacağını biliyordu. Kendisini nelerin beklediğini biliyordu. Nasıl bir sonuca doğru yürüdüğünü, nasıl bir sonuca doğru ilerlediğini biliyordu. Ve hatırlarsanız bunu nasıl dile getirdi? Yine Luka kesiminde 12. bölümde bakın bunu nasıl dile getiriyor İsa Mesih. Luka 12. bölümde 50. ayette Luka 12 ayet 50'de diyor ki ne diyor Özlem?
Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum.
Şimdi burada ne demek istiyor İsa? Buradaki vaftiz bir şeyi anlatıyor değil mi? Şimdi biz cumaları gençlerle kutsal kitap çalışması yapıyoruz. Aslında geçen haftaki konumuz vaftiz konusuydu. Vaftiz ne demek, ne anlama geliyor diye. Orada da söylemiştim. Vaftizin ne olduğunu açıklamıştım. Şimdi vaftiz neyin simgesi? Evet doğru ama önce ölümün simgesi değil mi? Suyun altına girdiğin zaman ölümü açıklıyorsun. Yani öldüm diyorsun ve sudan çıktığın zaman da yeni bir hayata, yeni bir yaşama adım attım diyorsun. Demek ki burada İsa bahsettiği vaftiz Diyor ki gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Buradaki vaftiz Rabbimiz ölümünü açıklıyordu. Çünkü ölümün simgesiydi vaftiz. Ancak bu etrafındaki Yahudiler ancak bu vaftizi anlamış oldukları için, bilmiş oldukları için orada bu ifadeyi kullanıyor. Çarmıh ölümünü Rabbimiz açıklıyordu. Evet, ölümü simgeleyen vaftiz ile bunu betimlemiş oluyordu Rabbimiz. Demek ki Rabbimiz gerçekten insanlığın kurtuluşunu gerçekleştirebilmek için utanç, elem ve ölüme hazırdı. Bu kadar açık ve net. Demek ki bizim kurtuluşumuz için sıkıntıya da katlandı, acılara da katlandı, ölüme de hazırdı hamdolsun. Hedef kolay bir hedef miydi Rabbimiz için? Gittiği hedefi biliyor. Ölüme doğru gidiyordu Rab. İlginç. Ölüme doğru gidiyordu ama buna rağmen hiç sapmadı. Kolay bir hedef değildi ama gerekli bir hedefti. Görevini biliyordu ve insanların ona karşı olan tutumu, insanların ona karşı duruşu, diyelim sert duruşu Rabbimizi yıldırmadı. Rabbimizi hedeften çevirmedi değerli kardeşler. O hedefi ona unutturmadı. Luka 9. bölümde bu gerçeği şöyle onaylıyor 51. ayet. Luka 9.51'de diyor ki göğe alınıncaya gün, değil mi? Göğe alınacağı gün yaklaşınca diyor, göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e çıktı. Bakın, gerçekten bilmiyorum Almancasında ne diyor ama kararlı adım var mı? Kararlılık var mı Almancasında? Zaman dolunca diyor. Ha. Das möchte ich hören, ja. Ja. Ya bu bence orada altı çizilmesi gereken nokta bu. Bakın, göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlar Yeruşalim'e doğru çıkıyor. Demek ki o kararlılıktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Aynı kararlılıkla hedefe doğru kararlı adımlarla ilerlemesine hiçbir şey engel olmadı. İsa hatırlayın Getsemane bahçesinde dua ederken onu tutuklamak için Romalı askerler gelmişti. Ve Yahuda geldi. Onu ne yaptı? Yanağından öptü değil mi? Yahuda gelip İsa'nın yanağından öptü. Bir işaretti aslında. Çünkü kimi öpersem kişi odur diye. O da gitti İsa'nın yanağından öptü. O mesajı verdi Romalı askerlere. Ve İsa Yahuda'ya çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Matta 26. bölümde Matta 26, 50. ayette dedi ki, arkadaş dedi, ne yapacaksan yap. Bakın ne kadar kararlı, ne kadar açık, ne kadar açık. Değerli kardeşler okuyup geçiyoruz. Ama ne kadar emin olduğuna dikkat edin. Kararlı olduğuna dikkat edin. Arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Petrus ne yaptı? Onlara bir uya istersen Krishna. Ya bakın şimdi. Petrus duruma engel olmak için ne yaptı? Kılıcını çekti. Doğru mu? Askerin kulağını, yani o başkayın hizmetçisinin kulağını ne yaptı? Kesti. Ama Petrus kulağı kesti. İsa aynı hırçınlıkla davranmadı. Gitti, kulağa şifa verdi. Ama orada çok ilginç bir ifade kullandı. Dikkat edin, Matta 26. bölümde bakınız, 53 ve 54. ayetler. Matta 26, 53 ve 54. ayetler. Bakın, bakın ne diyor? Ne diyor Özlem? Tamam, 52, 53, evet.
O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.
Evet.
Yoksa babamdan yardım isteyemez
Ha, buradan itibaren önemli. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim? Evet.
İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir?
Bakın, 12 tümen diyorsunuz. Bir tümen kaç kişi biliyor musun? Kaç askerden oluşuyor bir tümen? 10 bin. Ya. Evet. Bir tümen 10 bin. Demek ki 12 tümen demek 120 bin demek. Demek ki isteseydi Rabbimiz 120 bin tane meleği çağırabilirdi. Bu kadar açık, bu kadar net. Ama yapmadı, çağırmadı sevgili kardeşler, çağırmadı. Neden çağırmadı? Nereye doğru ilerlediğini biliyordu Rabbimiz. Onun için çağırmadı. Rabbimiz ele verileceğini biliyor muydu? Evet, biliyordu. Dirileceğini önceden bildirmişti. Bunu da biliyordu. Ve bu yüzden kutsal yazılar yerine gelmesi gerekiyordu bir şekilde. Kim olduğunu bildiği için, düşünceleri kime odaklı olduğu için, Rabbe, Rab Tanrı'ya odaklı olmuş olduğu için emin adımlarla ilerliyordu sevgili kardeşler. Onun için ben de size şunu söylemek istiyorum. Durumlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, hedefe kararlı bir şekilde ilerlemene hiçbir şey engel olmasın. Unutma ki ait olduğun Tanrı, içinde bulunduğun bütün sorunların ne olduğunu biliyor ve görüyor sevgili kardeşler. Ve yalnız olmadığını bil. Bu yüzden Rabbe bütün düşüncelerinle, bütün aklınla ona bel bağla, ona sımsıkı sarıl. Kendisinden emin ve rahat bir şekilde. Evet. Üçüncü ve son nokta. Tam anlamıyla babasına odaklanmıştı. Babaya odaklanmıştı. Bakın, o günün politik güçleri, siyasi güçler Rabbimizin umurunda bile değildi sevgili kardeşler. Umurunda bile değildi. Bakın, bazı ferisiler geldiler, İsa'yı uyardılar. Hatırlıyor musunuz? İsa'ya gelip uyardılar. Dediler ki İsa'ya, buradan ayrılıp başka bir yere git. Herodes seni öldürmek istiyor dediler. Luka 13. bölümde. Geldiler, İsa'yı uyardılar. Bu da buradan ayrılıp başka bir yere git. Herodes seni öldürmek istiyor. İsa'nın cevabını bilen var mı? Açın 13. bölümü. Luka 13'ü açın. Cevabı birlikte okuyalım. Bakın İsa ne diyor orada? 32 ve 33. ayetler. 13. bölüm. 32 ve 33. Okuyabilecek misin?
İsa onlara şöyle dedi. Gidin o tilkiye söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim.
Ya.
Ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım.
Bu kadar emin. Ya.
Yine de bugün yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez.
Bakın ne kadar güzel cevap. Aslında ben hem gülüyorum hem de böyle içim seviniyor. Diyor ki gidin o tilkiye söyleyin diyor. Verdiği yanıta bak, kullandığı bir, aslında bir argo terimi bu. Bizde de o tür terimler Türkçemizde de var birçok terimler. Ama o kadar rahat ki, kendinden o kadar emin ki Rabbimiz, git diyor o tilkiye söyle. Bugün, yarın cinleri kovacağım. İstersen sen ne olursan ol. Yani sen kendini ne kadar güçlü hissedersen hisset, bu benim için sıfırdır. Anlatabiliyor muyum? Yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve diyor ki üçüncü gün hedefime ulaşacağım. Yine bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim diyor. Bu kadar basit. Yani bu kadar kendinden emin bir şekilde. Ben şimdi size soru sormak istiyorum. Vermiş olduğu, bu ferisilere vermiş olduğu yanıtta korku diye bir şey görebiliyor musunuz bu cümleler içerisinde? Bir korku var mı burada? Meydan okumak var ya bence. Kesinlikle meydan okuyor. Değil mi? Tam bir güven, tam bir dik duruş aslında. Tam bir dik duruş. Neden? Neden? Bu kadar basit. Yani kafası Herodes'e değil. Dikkat edin. Yani durumda değil. Duruma bakmıyor. Herodes'e bağlı değil. Herodes'e odaklanmıyor. Kime odaklanıyor? Babaya odaklanıyor. Bunun için bu duruşu, dik duruşu rahat bir şekilde sergileyebiliyor sevgili kardeşler. Onun için politik güçleri değil, babasının istemine odaklanmış ve yerine getirme gayreti içindeydi hamdolsun. Ve Yuhanna 4. bölümdeki sözler bunu onaylıyor. Yuhanna 4:38. Pardon 34. 4:34. 4:34. Bakın ne diyor orada? Benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır diyor. Rab bize de bir sorumluluk verdi değil mi? O sorumluluk biz yerine getirmeye çalışıyoruz. Rabbimiz de burada görevinin ne olduğunu söylüyor ve ne yapması gerektiğini de söylüyor. Ve 6. bölüme sıçrıyoruz. Yuhanna 6. bölüme sıçrıyoruz. 38. ayette ise şöyle diyor 6:38'de. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim diyor. Bakın dikkat edin değerli kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih o kadar rahattı ki adım adım ölüme giderken, çarmıh ölümüne doğru ilerlerken dikkat edin yaşamının son haftasında, son haftası içerisinde bile hizmetinden geri durmadı. Biliyordu çarmıh ölümüne gidecek ama yine hizmetinden geri durmadı. Çünkü babası onun eline ne teslim ettiyse onu yerine getirmesi gerekiyordu ve tekrar babasına geri döneceğini biliyordu. Kaygı içinde değildi, şaşkınlık içerisinde değildi. Ve tam tersine ne yaptı? Yuhanna 13. bölümde okuyoruz değil mi? Yuhanna 13. bölümde okuyoruz. Kalktı, üstünü çıkarttı, bir tarafa koyduktan sonra gitti, öğrencilerin ayaklarını tek tek yıkadı. Son haftasıydı bu. Ölüme doğru giderken, çarmıh ölümüne giderken öğrencilerin ayaklarını yıkadı. Öğrencilere hizmet etti. Hizmet. Düşünün. Bir hafta kalmış çarmıh ölümüne ve o çok sakin ve alçak gönüllülükle hizmet ediyor. Değerli kardeşler, kimse üzerine bir şey alınmasın lütfen. Ama şunu söylemek istiyorum. Bazı şeyler araya giriyor. Olabilir insanlık hali. Bazı şeyler araya giriyor. Araya giren o şeyler bizim kiliseye pazar günü gelmemize engel olabiliyor. Düşün. Bazı şeyler, hastalıklardan söz etmiyorum. Ama bazı şeyler ağır basıyor. Bazı şeyler araya giriyor. Araya giren bir takım şeyler bizim pazar günü kiliseye gelmemize engel olabiliyor. Ya da planımız varsa bir planımız, o planımızı alt üst edebiliyor değerli kardeşler. Ama ondaki güven, rahatlık, gururdan değildi değerli kardeşler. Alçak gönüllülükle vermiş olduğu hizmette görüldü. Rabbimizin gerçekten onun o güveni gururdan kaynaklanmadı. Ben her şeyi yaparım, gururu yoktu Rab'de. Alçak gönüllülük vardı. Alçak gönüllülükte biz o güveni görüyoruz. Alçak gönüllülükte o güveni net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu güven onu çarmıh ölümüne kadar sadık bir şekilde götürdü değerli kardeşler. Onun için aynı güven ve huzur bizlerde de olması gerekiyor. Ve Luka 6. bölüme baktığımız zaman Luka 6'da mıydı o ne mutlu size diyor acı çekenler falan bir dakika bakayım. Matta mıydı? Ya Matta. Ya Luka'da da var. Luka 6. bölüm. Ya Luka 6. Luka 6, 20. 20 bis 23. Ya 20-23'e kadar. Okuyabileceğim onu birazdan.
İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü güleceksiniz.
Devam. 23'e kadar.
İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar.
O gün sevinin diyor. Yani acı çekerken, aslında o sorunlar içerisinde ilerlerken ya da bir takım sorunlarla boğuşurken evet sevinin diyor, coşkuyla zıplayın. Neden? Çünkü gökteki ödülünüz büyük. Yani gideceğimiz yere odaklı bir yapı. Şimdi ben diyorum ki bu güzel sözler karşısında teşvik olmamak mümkün mü değerli kardeşler? Yani ben şöyle söyleyebilirim. Aslında benim yüreğime buradaki sözler su serpiyor. Aslında su serpiyor. Beni gerçekten teselli ediyor, beni serinletiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu sözler karşısında böyle bir vaat varsa eğer, bize verilen bu vaatlar varsa o zaman rahatla değerli kardeşim. Biz nereye gideceğimizi biliyoruz. Kaygılanmaya gerek yok. Kaygılansak bile daha çok Rabbe yakın durmaya devam edelim. Yoksul da olsam. Onun yanında zenginsin. Dikkat et. Ruhsal zenginlikten söz ediyorum. Sürekli gözyaşı döken de olmuş olsan onun yanında sevinç çığlıkları atacaksın. Dikkat et. Bugün burada ağlıyorsun. Bugün burada gözyaşı döküyorsun. Mezmurlarda diyor Rab o gözyaşlarını biriktiriyor şişede diyor. Değil mi? Rab bizim gözyaşlarımızı da görüyor. Diyor ki onun senin sürekli akan gözyaşların onun yanında sevinç çığlıklarına dönüşecek hamdolsun. Nefret edilmiş olsan da onun sevgisiyle kucaklanarak teselli edileceksin. Bundan daha büyük bir güvence olabilir mi değerli kardeşler? Ben size geçen hafta yanılmıyorsam geçen hafta değil mi? Bir ayet söylemiştim bu güven konusunu paylaşırken. Süleyman'ın meseleleri 29'da bir ayet kullanmıştım. Çok kısa bir ayet. Süleyman'ın meseleleri 29'da. Söyle. Bravo. Çok güzel. 25 olması lazım. Herhalde 25 değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. 25. 25 olabilir ya da başka ama ayet şudur. 25 değil mi? Ha doğru. Teşekkür ederim Ayşe. Rabbe güvenen eşittir güvenliktedir diyor. Demek ki Rabbe güvenmek bizi güvenlik içerisinde tutuyor. Durum ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun Özlem'in söylediği gibi, evet. Biz güvenlikteyiz değerli kardeşler. Akıllarımız, Rab Tanrımıza eğer odaklıysa, akıllarımız eğer Rab Tanrımıza odaklıysa, her şeyin daha iyi olacağı umuduyla teselli buluyorsun değerli kardeşim. Ona odaklanmış olmak, bu umudu bizi ne yapıyor? Daha iyi görmeni sağlıyor. Yani biz ona odaklandığımız zaman Rabbim bize verdiği umudu daha iyi görebiliyoruz. O umudu daha iyi net bir şekilde anlayabiliyoruz, fark edebiliyoruz, kavrayabiliyoruz sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz bu nedenle babasına olan güvenle ona odaklanmış olmakla emin adımlarla hedefe doğru güvenceyle yaşamına devam edebildi. Bizlerden de aynısını bekliyor Rabbimiz. Onun için İbraniler 12. bölümden bir ayet okuyacağım size. İbraniler 12:28'de diyor ki, böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım diyor. Demek ki şöyle diyebiliriz. Biz aslında o egemenlikte yerimiz var. Değil mi? Biz burada kalıcı değiliz. Ama orada sonsuz bir yaşam bekliyor. Rabbin egemenliğinde olacağız değerli kardeşler. O zaman gerçek imanlı neyin sahibidir? Gerçek egemenliğin sahibidir. Nokta. İmanlı gerçek egemenliğin sahibidir. O zaman bu bizde şunu oluşturması lazım. Hayranlık, Rabbe olan bağlılığımızı daha çok arttırması lazım. Bu bizim Rabbimize olan bakışımızı daha çok güçlü kılması lazım. Bizi Rabbe daha çok yaklaştırması lazım. Rabbe bizi daha çok perçinlemesi lazım. Ben bunu gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Belki yavaş yavaş noktalayacağım konuşmamı. Bunu yürek doluyla söylemek istiyorum. Gerçekten bunu içten söylüyorum değerli kardeşler. Yaşarken de şunu biliyorum. Öldüğümde de biliyorum ki ben Mesih İsa'ya aitim. Amin. Yaşasam da ölsem de Mesih'e aitim. Neden? Çünkü bu içinde yaşadığım dünyada kime aitim ben? İsa'ya aitim. O zaman ait olduğum kişinin yanına gitmeyecek miyim ben öldükten sonra? O zaman bu ne demektir? O zaman öldüğüm zaman da Rabbimle beraber sonsuza dek olacağım değerli kardeşler. Unutmayın. Bakın, Selanikliler mektubunda diyor ki sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Nokta. Bizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Demek ki bizim sahip olduğumuz güven bizlerde ne yapıyor? Güven oluşturuyor. Dikkat edin. Rabbimizden elde ettiğimiz güven bizde güven oluşturuyor. Bu çok harika bir şey değil mi? Rabbe olan güvenden dolayı biz Tanrı'ya güveniyoruz. Rabbe olan güvenden dolayı biz Tanrımıza bağlıyız. Bakın Yuhanna 15'te ne diyor 11. ayet? Son ayet bu, son ayet. Yuhanna 15 ayet 11. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim diyor. Diyebilir miyiz? Sevinç, esenlik kaynağı nereden geçiyor? Rabbe güvenden geçiyor. Sevinç, esenliğe ulaşmanın yolu Rabbe güvenmektir. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Demek ki ona olan güven benim sevincimi ne yapıyor? Tamamlıyor. Dikkat edin değerli kardeşler. Diyor ya burada sevincimiz tamamlansın. Demek ki benim sevincim tam olsun diye, tamamlanmak demek tam olmak demek. Benim sevincim tamamlansın, tam olsun diye değerli kardeşler. Rab o güveni bize anımsatıyor. Ve öğrencilerin sevinci ne zaman tamam olacak diye biliyor musunuz? Bakın, Rab'de kalarak, İsa Mesih'te kalarak ve onun buyruklarına yerine getirerek. Onlar Rab'de kaldıkça ve buyruklarını yerine getirdikçe onların sevinci devam edecekti. Rab de bizlerden aynısını bekliyor. Bu sevincin, bu esenliğin devamı için Rab'de kalmaya devam. Rab'be güvenmeye devam. Rab'be yakın olmaya devam. Eğer sevinç ve esenliğe sahip olmak istiyorsak değerli kardeşler. Evet, üç noktadan söz etmiştim. Neydi onlar? Bir, Rabbimiz kim ve kime ait olduğunu biliyordu. Demek ki bizler ne yapacağız? Bizler de kim olduğumuzu, yani Tanrı'nın çocuğu olduğumuzu, kime ait olduğumuzu, yani Rabbimiz İsa Mesih'e ait olduğumuzu bileceğiz. Birinci nokta bu. En önemli nokta. İkinci nokta, aklı ve yüreği ilerlemekte olduğu hedefe odaklıydı. Hedef olmadan ilerlemek olmaz zaten. Bizim de hedefimiz var. Nedir bu hedef acı? İsa. Yani İsa ile birlikte olmak hedef. Hedefimiz o. Hedefe doğru gidiyoruz. O zaman bizler de o hedefe odaklanacağız. Biz burada misafiriz. Sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Ama Rabbimle birlikte sonsuza dek yaşayacağım. Göksel bir yuvaya sahibim. Göksel bir yuva. Yok olmayan bir yuva. Üçüncü ve son nokta, babasıyla tam bir güvenlik içerisindeydi. Demek ki bir bütünlük vardı. Babayla bir bütünlük içerisindeydi. Bizler de değerli kardeşler, adımlarımızı Rab'be bağlı kalarak adımlarımızı atmamız gerekiyor. Değerli kardeşler, eğer böyle bir güven varsa bizde, gerçekten böyle bir güven varsa eğer bizde, o da ne yapacaktır? Sana gereken gücü, anlayışı verecektir. Bu yaşam yolunda sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmen için. Eğer bu güven varsa, dikkat edin, eğer bu güven varsa sen de aynı şekilde hizmete sarsılmadan sağlıklı bir şekilde devam edeceksin sevgili kardeşler. Unutmayın, Rab kendi üzerine düşeni yapıyor. Bizler de kendi üzerimize düşeni yapalım. Ona bakarak, onda kalarak, ona sımsıkı sarılarak. Başka türlü bu içinde bulunduğumuz dünyada sağlıklı bir şekilde yürüyebilmemiz, büyüyebilmemiz, gelişebilmemiz mümkün değil. O zaman diyelim mi? İyi ki Rab var. İyi ki Rabbimiz var. Eğelim yüreklerimizi. Rab'be teşekkür edelim. Böyle bir imkana sahibiz. Ve her zaman olduğu gibi Sami kardeş duayla bitirir. Almanca olaraktan duayla bitirir. Ve ama yüreklerimize bakalım. Hangi oranda Rab'be odaklıyız? Hangi oranda ona güveniyoruz? Hangi oranda o göksel yuvayı düşünüyoruz? Hangi oranda?